Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimil hakim. Ve ma tevfiki illa billah. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Bu son okuduğum dua benim için kendime özel. Dilimdeki boru çöz ki sözümü anlasınlar diyoruz. O Allah açmazsa dilimizdeki boru bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Evet, Lokman suresinin 28. ayetiyle devam ediyoruz. Geriye bir sayfa kaldı. Birkaç ayet bugün işleyeceğiz inşallah. Haftaya da kalanını işleyeceğiz ve bir tatile gireceğiz. Erdinç Bey, Mehmet Bey. Bu okullar kapanınca olmuyor. Sayı azalıyor, takip zorlaşıyor. O yüzden şey yapacağız inşallah. Haftaya bir mola vereceğiz. Lokman suresini bitirmeyi düşünüyorum bu sebeple. Buradaki arkadaşlarla konuştuk. Hani size de bilgi olarak veriyorum.
Hocam.
Buyurun.
Ben haftaya yok. İzmir'e gidiyorum.
Tamam. Tamam oldu. Şimdi Lokman suresinde çok müthiş bir ayetle şey yapmıştık. Geçen hafta yoktum da önceki haftayı. Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ona katılsa, arkasından ona yedi deniz de katılsa, Allah'ın kelimeleri bitmez. Gerçekten Allah azizdir, hakimdir. Yani çok güçlüdür, yenilmesi mümkün değildir, galiptir, hakimdir, hikmet sahibidir ve hakimdir olarak şey yapmıştık. Bir önceki ayette de Allah'a hamdolsun de ama onların çoğu bilmezler diye bir ayet vardı. Bugünkü ayetler de bunların izahı niteliğinde. Yani neden Allah'ın kelimeleri bitmez yani ilmi ve neden elhamdülillah demeliyiz? Bununla ilgili Rabbim birkaç ayetiyle bunun bir izahatı gibi var. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir öncekiyle bir sonrakiyle bağımlıdır, bağlantılıdır. Hani bağlaç deniyor buna. Siyak-sibak ilişkisi deniyor buna. O yüzden bir bütün olarak ele almak lazım. Ve her sure bir şeyi anlatır. Ya da en azından birkaç şeyi anlatır ve bir konu bütünlüğü vardır. Hani bu bağlamda hamd ile devam edersek iyi olur. Hamd'ı da şey yapmak istiyorum. Hamd'ın birçok farklı boyutlarda değişik ifadeleri de olsa bizim işimize en çok yarayacak kısmı övmek anlamındadır. Yani çok değişik perspektiften saatlerce konuşulabilir hamd konusunda ama akılda kalınacak en güzel ifadesi övmektir. Neyi övmek? Hani Sübhanallah diyoruz, Elhamdülillah diyoruz, Allahu Ekber. Sübhanallah'la Allah'ın yarattığı sistemdeki eksiksizliği görüyoruz, tamlığı görüyoruz, mükemmelliği görüyoruz. Hamd'da da Allah'ın yarattığı sistemde olağanüstülükler var. Bizim aklımızın, hayalimizin çok üstünde, tahayyülümüzün çok üstünde mükemmellikler var. Bunları müşahede ettiğimiz kadarıyla bile bizim hamd etmemiz gerekiyor. Geçen hafta şeyi çok güzel söylediniz, önceki hafta dediniz ya, ben belgeselleri izleyince Allah'a secde edeceğim geliyor dediniz ya, o hamdu çok iyi anladığınızın ifadesi.
Anne yavru ilişkisi tüm canlılarda diyorsun ya, zaten secde etme şimdi diyorsun ya. Yavru bile her zaman diyor.
Evet.
Bir yılan bile, bir domuz bile, yavru bile. Anne yavru ilişkisi çok enteresan. Ne yapayım sen? Ağzına sen de
yani. İşte o yani şeyin.
Oradaki hikmeti anlayıp da hissettiğim ben. Evet.
Evet. Ne yapıyorsun? Mesela sizin şey yapıyorum, bir belgesel izliyorsunuz. Belgeselde Allah'a hamda götürecek neyi şey yapıyorsun, neleri müşahede ediyorsun, düşünceleriniz ne o konuda?
Yani oradaki gördüğümüz, yani işte dedim ki anne yavru ilişkisi. Hı hı. En çok da şeyime giden o. Hı hı. Veyahut da ne bileyim, şimdi aklıma gelen o. O ilişkinin yüceliğini, büyüklüğünü, kusursuzluğunu, merhameti. Yani orada secdetmemek, Allah'ı düşünmemek, övmemek. Evet. Başka
işte, işte zaten secde kelimesi orada anahtar. Yani öyle bir övmeyle övülüyor ki o övmenin sonucu secde oluyor. Yani bakın nereden şey yapıyorum? İki yerden destek olacak. Semi Allahu limen hamideh diye rükudan kalkıyoruz. Ne diyoruz? Rabbena lekel hamd diyoruz. Semi Allahu limen hamideh ne demek? Ya Rabbi sen hamd edenleri işittin ya da işitirsin. Sonra diyoruz Rabbena, ey Rabbimiz, leke senin içindir, el hamd. Hamd var ya, gerçek hamd senin içindir, sana aittir, sana özeldir diyor. Hatta şey olarak devam ediliyor. Hamden kesiran, tayyiben, mübareken, fih diye de uzatılıyor. Ümre'ye gidenler bilir, orada seni Allah'a limen hamide deyince biraz kalınıyor orada. Orada Peygamber Efendimiz sadece Rabbena lekel hamd dememiş. Başka hamd içerici övgü sözleriyle de tesbihatta bulunmuş orada. Bunun en çok uygulananı da Rabbena lekel hamd ve ondan sonra denilen hamden kesiran tayyiben mübareken ki, yani şöyle, seni hamd ederim, öyle bir hamd ki kesiran çok, tayyiben tayyip güzel, hoş, hamden kesiran tayyiben mübareken, yani senin şeyini mübarekliğini övücü sözler söylerim içinde denilen açıcı ifadeler kullanılmış. Bu kelimeler, duygu ne? Ya Rabbi ham sana mahsustur. Ve orada dikkatini çekerse yüz nereye bakıyor biliyor musunuz? Karşıya bakıyor. Bakın rükuda ayak uçlarına bakarsınız. Semiallahu limen hamle derseniz karşıya. Yani arada hiçbir perde olmaksızın Rabbinizi görürcesine Ya Rabbi sana hamd olsun, hamd sana mahsustur. Yani orada ciddi bir hamd makamıdır orası. Hamd ettikten sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Direkt Allahu Ekber diyerek secdeye. Yani hamdın sonucu secdedir.
Bir yerde sözün bittiği yer olur değil mi?
Evet. İşte ikinci açıklayacağım yer, sözün bittiği yer o. Yani çünkü öyle bir iptal oluyorsunuz ki, gerçekten Allah'ı öyle bir övüyorsunuz ki, yani ama boş bir övme değil, idrak ederek övme, sözün bittiği yerde de secde. İşte Ahmet konusunu bahsetmiştik ya, Fahri Bey siz var mıydınız Ahmet şeyinde? Ahmet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi, en çok hamd eden demek. İsmi taftil oluyor. Yani en çok hamd eden demek. Peki hani o konuyu konuşmuştuk bu Adem kıssasında. İsmi Kur'an-ı Kerim inmeden önce İncil'de geçiyor. Yani daha dünyaya gelmemiş Peygamber Efendimiz, fiziksel olarak, biyolojik beden olarak gelmemiş ama en çok hamd eden diyor. Şimdi birisine sen en çok hamd eden demen için, denilmesi için daha önceden bir hamd amelini işlemesi gerekir. Çünkü dünyaya gelmedi daha. Neden ismi en çok hamd eden? Ha, nerede hamd etmiş olabilir? İşte Galübela dediğimiz El Es meclisinde. Peki işte hamd ne? Yani övgü dediğimiz bir şey dedik ya, saatlerce konuşuruz. İşte o alemde hamd eylemi denilen şey neyse onu gerçekleştirmiş. Ve onu da bütün mahlukatın içerisinde en çok yapan olmuş. Bir numara. Ve de eylem olarak ne biliyoruz biz? Secde. Yani secde belki bizim tahmin ettiğimiz anlamda bir secde değil ama bizim bu anlayabileceğimiz şekilde secde ise hamdın sonucu secde işte. Yani sözün bittiği yer. Orada hani diyoruz Galibela'da bütün ruhlar secdeye kapandı diyoruz ya, işte o eylemin sonucu, hamd eyleminin sonucu secde. Bizim bu tarafta algılayabileceğimiz, dünyada algılayabileceğimiz işe, hani diyor ya işte yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, deniz de ona katılsa Allah'ın kelimeleri bitmez. Bunun sonucunda bize düşen ne? Övmek. Ama Bakara, oraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun, işte belgeselleri sizin yaptığınız gibi övme mantığıyla, yani övme amacıyla yapıyorsun, övüyorsun. Bunun sonucunda da yapılacak eylem işte secde. İşte bu şeyde de, bu ayetlerde de neden, nasıl ölmemiz gerektiğiyle ilgili işaretler var. Yani sadece bunlar değil ama bunun arkasından geldiği için buna ait işaretler var.
Bakın. Allah anlam kazanmış. Şu sözlerden hakikaten bunlar güzel. Ama sıkılıyor zaman şunlardan sonra başka da anlam
kazandı. Yani adam gibi namaz kılıyor. Söylediklerimizin mutlulasını sindirerek kısır zaten uçacağız
yani. Hani önemliydi yani.
Düştü derler ya. Demek, bazen işte kopuyor. Gene dünyevi şeylere var. Yoksa o ruh haleti içinde kılsak açarız yani.
Yani işte namazın her kısmı bir yere şey yapıyor, saatlerce konuşulur ama işte evet. O semiallahu limen hamide rabbena lekelam. Orada bekleyin. Hiç acele etmeyin. Başkaları size aa niye bekliyor falan desin. Hiç önemli değil. Ama ve yüzünüz karşıya bakılıyor orada. Yani ayak ucu falan yok orada. Secde mekanı değil. Karşı rabbena lekel ham. Yani Allah'ı karşınızda görür gibi ham dedin orada. Zaten o duygu gelir orada. Sonra da yürra secdeye.
Kabe'ye bakarak kılmanın bir şeyi, manalarının kolası var. Yani orada ayak ucuna bakmıyoruz da Kabe'ye bakıyoruz.
İşte bize yanlış öğretiyor. Yani orada şimdi biz Kabe'nin karşısında olmadığımız için seccade de Kabe'yi görürcesine yapıyor. Zaten şeyde ne diyoruz? Döndüm Kabe'ye, işte uydum kitaba, uydum imama, döndüm Kabe'ye diyoruz değil mi? Yani karşımızda Kabe var gibi yapmak mendup deniyor kitaplarda. Yani Kabe'nin de gibi kılınacak. E şimdi Kabe'ye gitmişsiniz zaten oraya. Kabe karşınızda. Niye ayak ucuna bakıyorsun? Yani biraz şeyler. Ama yine de biz burada ayak ucumuza bakıp Kabe'yi görür gibi yapsak da Semiallahu limen hamideh dediğinde yine karşıda Rabbena lekel hamd. Yani bunu duygusuyla yaşayıp hamdı hissederek Rabbimizi karşımızda gibi yaptıktan sonra secde. İnanın gerçekten çok fark eden bir. Orada ne kadar kalsam diye şey yapıyorsunuz. Hatta bir şey söyleyeyim. Geçen Suriyelilerle beraber Suriye'den gelen bir hoca vardı. El Eser'de okuyor. Bayağı başarılı. Yatsı namazı kıldırdı. Yatsı namazının sonunda vitir yapıldı. Bak yatsı namazına yani eller açıldı. Rükudan kaldıktan sonra Rabbena lekel hamd dedikten sonra direktman secdeye gidilmedi. Eller açıldı. Neden? Peygamber Efendimiz varmış. Özellikle sabah namazında ve de yatsı namazında bizim vitir namazında da yapmak durumunda olduğumuz kunut yapmış. Ben vitir mi dedim? Ha, kunut diyecektim affedersiniz. Kunut yani. Yani eller açılıyor. Kunut boyunlar bükülerek kani kelimesinden geliyor. Boyunlar bükülerek Allah'a yalvarma anlamına geliyor. Ve orada dua etti. Tabi ağlayarak dua etti.
Son sünnetin sonunda mı yok?
Farzda. Farz namazları en son rekatın Semiallahu limen hamideh dedi rükudan kalktı. Rabbena lekel hamd dedi. Eller açıldı. Orada dua ediliyor. İçinizden geldiği gibi. Sonra da Allahu Ekber diyorsun direkt secdeye. Bu belirli bir gruplar yapmıyor bunu. Peygamber Efendimiz yapmış bunu, uygulamış. Hani bunu biz vitirde yapmak vacip. Vitirde yapmak vacip. Ama onu da biz yine ellerimizi bağlıyoruz. Ama Ümre'ye gitti ya da hacca gittiğinizde görmüşsünüzdür. Ne yapılıyor? Eller açılıyor.
Yani bir daha işte bir şey yapıyorlar. Hacca Efendimiz'in eserini yapıyorlar. İşte bir, vacip bizden orada da var.
Ya yapılabilir. Yapılması çünkü Peygamber Efendimiz yaptıysa, Peygamber Efendimiz yaptıysa şey. Çünkü Peygamber Efendimiz çok net yani çok net delillerle var bunlar ve çok hoş oldu, güzel oldu. Orada da ağlayarak yaptı. Neden? İçi yanıyor. Orada yaşananlara doğru.
Güvence veriyorlar yani. Evet. Koruyacağız diye.
Yani hatta başka vesilelerle de yaptığı söyleniyor. Pardon bir telefon var. Dursun Bey arıyor. Alo. Ha, Dursun Bey.
Efendim.
Katılacak mıydınız? Onun için aradım ben Kur'an sohbetine.
Hocam ben şeydeyim, karşıdayım da isterseniz bağlanın. Dinleyebilirim. Evet.
Tamam. Siz kapatın öyleyse ben arayayım size. Turkcell'den arayacağım.
Tamam hocam.
Kapatın Dursun Bey'i de arayayım.
Alo. Buradan arayacaksınız değil mi?
Evet, yani Turkcell'den arayacağım.
Tamam işte, bu Turkcell numara.
Kapatın da ben arayayım. Yani boşuna yazmasın size. Benim Turkcell'lerle bedava da. Evet. O yüzden. Tamam. Devam ediyoruz.
Tamam.
Evet. İşte sizi yaratma 28. ayet. Ma halqukum ve la ba'sukum illa kenefsin vahidetin. Bunu sondan başa gibi şey yapmak lazım. Sizi yaratmamız halqukum ve ba'sukum, ba'su tekrar diriltme anlamına geliyor. Yani bir kişinin öldürüldükten sonra tekrar diriltilmesi. Bir anlamı daha var. Resul gönderme anlamına geliyor da var ama buradaki vefattan sonra, insanların öldükten sonra kıyamette tekrar diriltmeleri. İlla ke nefsin vahiretin. Ancak bir kişinin ya da bir nefsin, bir kişinin yaratılması gibidir. Yani bütün insanlığın yaratılması var. Ve bütün insanlığın tekrar diriltilmesi var. Allah burada kudretini göstermek için söylüyor. Bir kişininki gibidir diyor. Şimdi bir kişinin yaratılma sistemi var. Bunu Adem diyebiliriz. Adem'in yaratılma sistemi var. Bu bir model. Şimdi Allah'ın bir ilk baştan yaratması var. Bir de o yaratmayı tekrar etmesi var. Halk denilen sistem. Yani bir sıfırdan el bari olarak ve el bedi olarak denilen, el fatır olarak denilen bir sistem var. Yani ilk yaratma, sonra bunun bir sistematik olarak, sünnetullah olarak, yasalar olarak devam etmesi var. Yani efendim,
günümüz dilinde bir prototip.
Bu, yani o şekilde bir şey var. Yani dolayısıyla Allah burada sistemden bahsediyor. Yani DNA'lar var biliyorsunuz. Şu an biz artık biyoloji kitaplarında okuyoruz ki yaratılmanın bir genetik sistem aracılığıyla sünnetullah vasıtasıyla geldiği. Yani Allah-u Teala öyle bir sistem koyuyor ki bir kişinin yaratması gibi bütün mahlukatı. Aynı şekilde yeniden diriltmesi de bu şekilde. Şimdi bir iddia var, bir teori bu. Bütün bir insan öldükten sonra bütün hücreleri çürüyebiliyor ama kemikteki, biliyorsunuz kuyruk sokumundaki bir hücre kalıyor. Ve yaratmanın oradaki o DNA'dan tabii o ahiretteki sisteme göre yeniden olacağı söyleniyor. Bu teori, hani doğruluk olma ihtimali yüksek ama yani Allah-u Teala kadirdi, başka şekilde de olabilir ama bunu fırına koyuyorlar, ateşe koyuyorlar, bir hücrenin DNA'ları gitmiyor. Yani yansa bile, suda olsa, şey olsa o gitmiyor. Oradan tekrar yeniden dirilmenin olacağı var. Hatta bu Yasin suresinde var ya, bu kemikler mi yeniden dirilecek diyor. Hani orada da kemikten dirilme ile ilgili bir işaret olduğuyla da bir varsayım var. Olur ya da olmaz ama yüksek ihtimal bunun da eğer bu böyleyse yine genetik sistemde mümkün olabileceğinin işareti gibi. Bir kişinin yaratılması, bütün insanlığın yaratılması. Yani Allah'a göre aynı. Yani burada Allah hem kudretini gösteriyor kolay anlamında, Allah'a zorluk yoktur anlamında. Hem de burada da sistematiğe bir işaret var. Eğer bu sistematiğe biz genetik sistem, şifreleme sistemi dersek, işte yukarıda hamd edilmesi gereken, hani neye hamd edeceğiz? İşte bir örnek. Yani o kadar olağanüstü bir sistem ki bu genetik sistem, mekanizmaya baktığımızda şey, ya sizde bir hücre var, dişide bir hücre var, ikisi bir araya geldiğinde, öyle bir hızlı şey başlıyor ki. Bakın, geçen internette bir şey yaptım. NASA'da görevli birisinin ilk manyetik rezonans görüntüleme sistemi oluştuktan sonraki görüntüleri bir nörolojik nükleer tıp uzmanıyla beraber çalışmışlar. Kendisi matematikçi. Bu logaritmik sistemleri kuruyor. Gösteriyor, seyircilere gösteriyor. Orada var. İlk bir ay içinde, hatta 20 küsur gün içerisinde kalp atışları falan başlıyor. Ve kadın daha hamile olduğunu anlayamıyor. Hani bir regil süresinin geçmesi gerekiyor ya üzerinden. Yani daha acaba ben hamile miyim? Testlere baktığında zeytin çekirdeği kadar büyüklüğünde bir sistemde organların büyük bir çoğunluğu tamamlanıyor. O kadar hızlı bir gelişim var ki, o hücreler o kadar hızlı parçalanıyor ki, bunu şu anki tekniklerle kameralara kaydetmişler. İnanılmaz bir olay var. Ve bu olay, işte bu ayette bahsedildiği gibi halak denilen yaratma sisteminin genetik olaylarla olması. Hiçbir şey siz yapmıyorsunuz. Sizde olan bir şey yok. Farkında da değilsiniz. Mevcut bir sistem kendini oluşturuyor ve bu şifrelerle oluyor. Yani neye benziyor? Yani bilgisayar var. Ya bilgisayarın şu yan tarafından bir şey açılıyor. Aa, bir bilgisayar daha çıkmış aynısında. Ya da televizyon içinde televizyon çıkarıyor. Ne kadar garip değil mi? Yani arabadan bir araba ürüyor. Yani olağanüstü. Ama insan da böyle bir mekanizma var. Biz sürekli bu olayları yaşadığımız için farkında değiliz. İşte ayet deniyor ya, diğer şeylerde ayet var. Aslında olağanüstü şeyler ama bize kanıksanmış geliyor. Aslında ayet, yani olağanüstü bir şey. Mesela birkaç sonra ayet sonra gelecek. Gemilerin diyor denizde akıp gitmesi diyor Allah'ın ayetlerindendir diyor. Bize doğduğumuzdan beri gemi zaten onun üstüne gidiyor. Ördek suyun üstünde yüzüyor. Yani ne var ki bunda? Aslında olağanüstü bir şey. İşte bu yaratılma ve diriltilme de önceki insanların bilemeyeceği bir şeydi. Sistematiğini bilemeyeceği bir şeydi. Ama şu an biz ortaokulda, lisede gördük ya da sonradan gördük, bu genetiği öğrendik falan. Yine normal gibi geliyor. Aslında müthiş, olağanüstü bir şeyler. Benim bir arkadaş yine inançlıydı da bu hanımının hamile kaldığından sonra bir düşünüyor, olağanüstü bir şey. Ya karında bir tane can var. Ve namaz kılmaya başladı. Kimsenin telkiniyle değil. O gündür bugün de kılıyor. Çünkü şey, idrak ettim diyor. Müthiş bir şey var diyor. Allah'ı hissettim diyor.
O gücü.
O gücü hissettim diyor. İnnallâhe semiyun basir. Şüphesiz Allah semidir, basirdir. Bakın buradaki iki tane esma var. Alakasız gibi gözüküyor aslında. Yani bir yaratmaktan ve tekrar diriltmekten bahsediyor. Ondan sonra işitmek ve görmekle ilgili. Semi, işiten demek, basir, gören demek, iki tane esma. Ne alaka gibi. Ama burada şu var. Birçok şeyde düşündüm bunu. Bir arkadaş şöyle söyledi, çok hoşuma gitti. Bugün de bir de kitapta gördüm. O ikisini açıklayacağım. Kişi fert olarak düşünün. Yani bir topluluk geliyor bize bu insanlık olarak şeyden. Fert olarak düşünün. Allah herkesi fert fert takip etmekte. Semi, Allah semi, işiten, her konuştuğunu işiten ve her yaptığını da görüyor. Herkesi yaratması gibi ya tek kişi. Biz yani bütün toplumu gördüğü gibi, kaç milyar tane insan varsa, artık insan da değil de, her birini tek tek görüyor ve her birini tek tek işitiyor. Neyini işitiyor? Her konuştuğunu işitiyor. Ayrıca içinden geçenleri işitiyor. Anlatabiliyor muyum? Biz zannediyoruz ki sadece bize özel Rab. Şikayet ediyoruz, istiyoruz. Değil mi? Allah diyor ki, bir kişi gibidir diyor. Yani şimdi buradan bir kişiye gidersek tümden teke, bir de tekten tüme gidelim. Siz hani beni hissediyorsunuz ya, her an ne düşündüğümü biliyorsunuz ya, her an ne düşündüğünüzü, benim bildiğimi biliyorsunuz ya, gördüğümü de iman ediyorsunuz ya, ben herkesi de aynı sizi gördüğüm gibi, sizi işittiğim gibi diyor, bütün herkesi görüyorum, işliyorum. Ve aynı anda. Bunu ben de spor salonunda bunu tefekkür ettim. Ya inanamadım. O zaman jeton düştü. Bu Sinan Erdem'deki eşi bir geçen senelerdeki o Türkçe olimpiyatlarına davet etmişlerdi. Gittim. Salonda binlerce kişi var. Ya diyorum ki Rabbim, şu an sadece bana özel Rab gibisin. Yani ben seninle konuşuyorum, ediyorum falan. Ya orada karşıdaki birini gördüm. Ya onu da şu an düşünüyorsun. Onun da düşündüğünü biliyorsun. O da seninle iletişime geçiyor. Öbürü de, öbürü de, öbürü de. Herkes aynı anda ve dünyada bir sürü insan var. Ve dileklerini kabul ediyor. Dilekleri hesaba giriyor. Bir ötesini söyleyeyim. Bakın, sosyal ilişkilerin ayarlanması var ya, o kadar müthiş bir olay ki. Bakın, ben bir şeye karar versem, ya buradan çıkışta bir yere gitmeye karar versem, olayların akışı ne kadara değişecek? Ben öbür tarafa gitmeye karar versem, olayların akışı ne kadar değişecek? Biraz daha ciddileşelim. Ben bir kişiyi öldürmeye karar versem, benim hakkımda ne kadar çok değişiyor, değil mi? O kişinin sosyal hayatını düşünsenize. O kişinin ahiretini düşünsenize ne kadar değişiyor. O kişi iflas etti diyelim. Yani onun iş yeri battı onu öldürdüğüm için. Hanımının durumunu düşünsenize. De dul kalacak bilmem ne. Çocukları özel okulda okuyor, okuyamayacaklar. Başka bir yere gidecekler. Gittiği okulda başka bir şeyle karşılaşacaklar. Onun öbür esnaf zengin olacak. Zengin olduğu için sapıtacak. Yani küçücük bir olay. Ben bir şeye karar veriyorum. Vazgeçiyorum. Neler değişiyor? Benim kafamdaki bir iki hamle dünyada neleri değiştiriyor? Karar verme ya da vermeme. Dünyada bir ben yokum ki. Herkes aynı anda şu saniyede birçok olaylara karar veriyor ya da vazgeçiyor. Buradan gittiğinde bilgisayar hesabını düşünün. Bir sürü olaylar değişiyor tıkır tıkır tıkır tıkır. Öbür tarafa geçiyorsun bir sürü olay değişiyor tıkır tıkır tıkır tıkır. Ama aynı anda milyarlarca insan milyarlarca şey düşünüyor ve kat trilyonlarca senaryo, olasılık değişiyor. Ve Allah bunların hepsini hem semî hem de basir. İşte elhamdülillahi Rabbil alemin diyorsun o zaman.
Daire sevgisi yap.
Artı bütün mahlukatla ilgileniyor Rabbim. Karıncayla ilgileniyor, ağaçla ilgileniyor, Afrika'daki bir tane zürafayla ilgileniyor, gökte uçan kuşla ilgileniyor, bakteriyle ilgileniyor. Ve bu daha bu dünyada. Artı melekut alemi var. Tanrı ve siz yoktunuz. Bu diyor ki, önceki ayette, yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de ona katılsa, el bahir diyor. Yani şey gelmiş orada, neydi o? Marife gelmiş. Yani belirli deniz. Yani dünyadaki deniz diyor. Ondan sonra da nekre olarak yedi deniz de ona katılsa. Yedi tane de bilinmeyen ya manevi alemlerdeki deniz var. Ve yani yedi kat daha fazla. En az yedi kat değil de yedi geometrik kat olarak fazla. Yani bir iki üstü yedi gibi düşünün. Bunu matematikten anlayanlar için söylüyorum. Bunu şöyle açıklayayım hemen çok hoşunuza gidecek. Bir gün bir ülkenin kralına bir akıllı birisi geliyor diyor ki dilenci para ver diyor bana. Tamam diyor nasıl kadar istersin? Dur verme diyor. Bana sadece buğday vereceksin diyor. Satranç tahtasını alıyor. Diyor ki bana diyor bir tane buğday tanesi vereceksin her kare için diyor. İkinciye onun iki katı, üçüncüye onun iki katı, onuncuya iki katı bu şekilde. Benim istediğim sadece senden bu diyor. Tamam diyor. Bir tane bir çuval diyor şey getirin diyor buğday tanesi diyor. Başlıyorlar bir tane 2 4 8 16 32 64 128 o şekilde gidiyor. Oh, şey seviniyor. Ama sonlara doğru ülkenin buğday rezervi yetmiyor. İşte buna geometrik oran diyor artış var. İşte ahiretteki manevi katlar arası fark da onun gibi. Yani en boy var, bir de yükseklik ilave ediliyor ona. Şey oluyor. İşte ahiretteki şeyler de, hani bu dünya bir deniz. Ahirette bak bunun yedi katı, yani yedi katı ilim var değil. Bir katla iki kat arasındaki fark o kadar fazla. Yedinci kata gelin deyip de neler var. Ve bunlar sadece bakın, geçen hafta onu söylememişim, eksik kalmış. Bunlar kelimeler diyor. Bak Allah'ın kelimeleri bitmez diyor. Allah'ın ilmi demiyor. Sadece kelime. Yani kitap, fiş, anahtar, bilgisayar. Yani kelimeler bitmiyor. Olağanüstülüğü görüyor musunuz? Ve şöyle deniyor mesela. Biz ahirete girdiğimizde, Allah'ın izniyle cennete girdiğimizde orada bir akıl açılması olacak. Yani biz bu akılla girmeyeceğiz. Ve deniliyor ki orada insan hissedecek ki dünyadaki aklı, misal olarak söylüyorum, karıncanın aklı gibi kalacak. Bu dünyadaki karıncanın idraki ne kadar? Yani onu oradan görüyor, oraya getiriyor falan. Bizim bu dünyadaki aklımız ne kadar muhteşem değil mi? Cennetteki aklımızla kıyaslandığında karınca aklı gibi kalacakmış. Yani cennet deyince biraz şey oluyor. Ve oradaki ilimleri algılamak için gerekli, yani bu dünyadaki aklımızda oradaki bir kat manevi katın, denizin ilmine nasıl kaldıracağız? Açılım oluyor. İkinci kat cennette daha fazla. Üçüncü kat cennette daha fazla. Yedinci katı düşünün. Nasıl bir akıl açılımı var? Ve deniyor ki işte orada elma yiyeceğiz. Huriler var bilmem ne. Yani bunlar da büyük nimetler. Ama asıl cennetin ne olduğuyla ilgili burada büyük açılımlar var. İşte sizi yaratmamız ve tekrar etmemiz ancak bir kişi gibidir derken bütün bir sistemi Rabbim övüyor. Yani bu kadar basit değil. Bir de bir kişiyi ben semiyül ve basırım. Bütün insanlığı düşünün diyor. Müthiş bir şey. Böyle gidersek yetmeyecek Lokman suresine. Biraz hızlı ilerliyorum. Öbür ayet 29. Elem tera. Görmedin mi? Neyi görmedin mi? Ennallâhe yûlici leyle fil nehar, geceyi gündüze kattığını ve yûlici nehara, nehar gündüz demek, gündüzü de fil leyle, geceye kattığını görmedin mi? Yani görmüyor musun ve bilmiyor musun? Anlamında bu. Ve sahara şemse vel kamer, ve Allah şemsi, şemse güneş, vel kamer ay, kameri musahhar kıldığını, yani emrine amade kıldığını, boyun eğdirdiğini, eğdirmiştir. Devam edelim, hepsini birden açıklayalım. Küllü yecri, hepsi akıp gider. Cereyan kelimesi buradan geliyor. İla, şuraya kadar. Ecelin müsemma, isimlendirilmiş belli, muayyen bir ecele, yani tayin edilmiş bir vakte kadar akıp gider. Ve ennallâhu bima, Allah ta'melûne habir. Allah sizin yaptıklarınızdan habirdir, haberdardır. İşte bu da son kısmı da son söylediğimle ilgili de. Şimdi Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Bunu biz şu anki ilmimizde anlayabiliyoruz. Burada biz dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. Gecenin gündüzle dönüşmesinin aslında ayın ve güneşin hareketiyle değil de dünyanın kendi ekseni etrafında dönen bir küre olması sebebiyle değiştiğini biliyoruz. İşte bu ayet de buna delil. Çünkü katar diyor. Biz biliyoruz ki güneş yerinde sabit. Gerçi o da sabit değil de hem kendi ekseni etrafında hem de Samanyolu içerisinde belirli bir hareket içerisinde. Ama sabit olduğunu kabul etsek de dünya döndüğü için biz onu o şekilde algılıyoruz. Bu da o sisteme bir işaret. Neden? Musahhar diyor. Emrine amade kılmış. Yani belirli bir fiziksel kanunları ona içerisinde yer alıyor. Buradan da başka anlamlar da var. Geceyi gündüze katması demek ki asıl olan gece. İlk gece anılıyor. Sonra gündüz var. Bu da ne var? İslami takvimlerde biliyorsunuz önce gece vardır. Sonra gündüz vardır. İşte bu ayet onun da ispatı, yani şey gibi oluyor. Doğru olanın ne olduğuyla ilgili. Yani gece şurası tam doğru olmuyor da güneşin batmasıyla beraber gün başlar. Ve ertesi gün güneş battığında da biter. Mesela bu şeyde kafanız karışmış olabilir. Miraç gecesini icraat ettik. 27. gecesi deniyor. Takvimlere bakın. 26 yazıyor. 26 Recep yazıyor. Nasıl oluyor? Çünkü güneş battıktan sonra 27 başlıyor. Yani gece 12'den sonra değil. Gece 12 bir şey ifade etmiyor aslında. Yani ne oluyor ki gece 12'de? Hiçbir şey yok. Sanal bir çizgi. Ama Rabbim aya ve güneşe bazı şeyleri bağladığı için elle tutulur, gözle görülür, kanıtlar, deliller var. Güneş batıyor. O bitiyor, o gün bitiyor. 26 bitti. 27 başladı. aslında bizim oruç tutmamızın o günün sebebi Miraç gecesiyle ilgili değil. Karşılamak. Yani o gün hazır olmak. Şimdi oruç yükseltir insanı, manen yükseltir. Yükseliyorsunuz, belirli bir ibadetle bir de pozisyona geliyorsunuz. Geceliğinde o şeyi kutlamaya hazır oluyorsunuz. O manevi, mübarek şeyleri almaya da hazır hale geliyorsunuz. Yani bizim tuttuğumuz oruç hazırlık. Yoksa o gecenin bir parçası değil. Yani Miraç gecesinin bir parçası değil. Hani bunu anlatıyorum. Gündüzü de geceye katar. Bu da şunu gösteriyor. Dünyanın her yerinde aynı anda gece var, gündüz var. Yuvarlak olduğu için, döndüğü için bir kısmında gece gündüze katılmış oluyor. Aynı anda da gündüzde geceye katılmış oluyor. İşte hani dedim ya, bu dünyanın yuvarlak olduğunun da değil, ispatı olarak bu var. Güneşi ve ayı da musahhar kılmıştır. Bunlar da kendi kafasına göre bir şeyle değil, bir kurallara göre uyduruyor. Musahhar emrine amade şey yapmakla. Bunun ifadesi fiziksel kurallar onların üzerine tesirlidir anlamında. Bir şey daha var. Hani manevi boyutuyla bir gireceğim, çıkacağım. Biz diyor semavata dedik ki diyor, ister kendi isteğinle, ister istemeden diyor, secde et, boyun eğ. Gel diyor. Onlar diyor isteyerek geldiler. Burada da yaratılan her mahlukta aslında bir irade olduğunu ve bu kurallara, fiziksel kurallara boyun eğdiğinin ifadesi var. Her ne kadar fiziksel kurallar sünnetullah olsa da aslında içerisinde manevi bir işleyiş söz konusu. Eğer vakit yeterse bu kuvvet denilen olayla bunu izah etmeye çalışacağım. Biz bakayım birkaç ayet sonra girer miyiz bilmiyorum. Bunu açıklıyor. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gider. Ecelin müsemma diyor. Müsemma isim kelimesinden geliyor. İsimlendirilmiş, belirlenmiş anlamına geliyor. Bir vakte kadar gider. Bu da ne? Her şeyin bir sonu var. Güneş de olsa, ay da olsa, yani insanlığın bir sonu var. Bir önceki ayette insanın sonu var. Be'asaküm diyor ya, sizi yeniden diriltmemiş. Demek ki insanlık bu dünya şeylerine göre bir sonu var. Nasıl öyleyse diyor, ay ve güneş de musahhar kılınmış, onun da bir sonu var. O sistem de bitecek. Hani Adem kıssasında anlattık, hani cennetinde bir sonu var dedik ya, neden? Ya yaratılmış her mahlukatın bir ecelin müsemması var, bir sonu var. Hepsi oraya doğru akıyor, akmak zorunda çünkü Halik değil. Bir şey ya Halik'tir ya mahluktur. Halik belli, Halik değilse mahluktur, yaratılan her şeyin de bir sonu vardır. Çocuk mantığı, ilkokul mantığı, en basit mantık yani. Güneş ve ay da buna doğru gitmektedir. Allah ilminde bu ecel-i müsemma belli. Biz bilmiyoruz. Ama Allah şu tarihte bitecek demiyor aslında. Yani olaylar, sistematiğin kurgusu, ecel-i müsemma oluyor. Yani bir şeye endeksli. Buna şöyle deniyor. Zaman olaylara endekslidir deniyor. Bakın bu çok ilginç. Zaman olaylara endekslidir. Sen ne zaman okuldan mezun olacaksın? 4 sene sonra. Hayır canım, olaylara bağlı. Sen ne kadar sınıfını geçersen, çalışırsan, kurallara uyarsan o zaman gidersin. Yani zaman olaylara bağlı. Otobüs Ankara'ya saat kaçta varacak? Kesin kez 7'de diyebilir misiniz gece 12'de kalkanlar olursa? Hayır, zaman olaylara bağlı. Yolda uykusu gelebilir şoförün, kenarda bekleyebilir, trafik olabilir, tekerleği patlayabilir, değişir. Ama 3 aşağı 5 yukarı bir sınır vardır. Yani 5 saatten evvel gidemez, 24 saati de geçmez canım. Yani bir tamir gelir, bir şey olur, yollar açılır, değil mi? Yani belirli bir muayyen vakit var. İşte diyor ki eceli müsemma o.
Hastaneye gidebilirsin.
Evet. Buradan ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Kıyamet de aslında insanlara bağlı. Kıyametin kopuş zamanı olaylara bağlı. Yani Allah ilmiyle biliyor onu. Kaç yılında şimdi nasıl kopacağını, ama biz bilmiyoruz. Ama neye bağlı? Olaylara bağlı. Olaylar nasıl gelişirse, yani kıyametin kopmasına sebep neyse, hangi şartlar olgunlaşacaksa onun olması İnsanlara bağlı tabii ki. İnsan üzerine kurulmadı mı bu sistem? Aynı şekilde. O olacak.
Bursa'ların erimesi mesela.
gibi. Yani o biyolojik bir sistem. Yani eğer insan bir şekilde olmazsa zaten sistem kendi kendine kopacak anlamında bir şey var. Bununla ilgili. Biraz felsefi konuştum ama anlaşıldığını umuyorum. İnnallaha bima ta'melûne habir. İşte Allah yaptıklarınızdan haberdardır da, bir önceki ayetle beraber burada da bu sistemin içerisinde Allah'ın her şeyden yaptıklarınızdan haberdar olduğu var. Daha derinleri var ya, giremeyeceğim. Çünkü ayet yetmeyecek. Biraz daha devam edelim. Zalike, bu şundandır ki bi'ennallâhu vel hakku, Allah hakkın ta kendisidir. Yani haktır Allah. Ve enne, şundandır ki yine ma yed'ûne min dûnihi, onun dışında, ondan berisinde ona çağırdıklarınız ya da dua ettikleriniz, yed'û hem davet etmek demek hem de dua et demek, demek neymiş? El batılmış. Yani Allah hak, Allah'ın dışındaki bütün mahlukat batıl. Bakın çok ilginç. Allah hak ve Allah'ın dışındaki bütün mahlukat, bunda istisna yok, batıl. Sadece şu ayet var. Ve kul ca'el hakku ve zehekal batil, innel batıla kâne zahuka. Hak geldi, batıl zahil oldu. Burada da hak deyince de şu anlaşılıyor. Dar bir pencerede, bu dünya sistematiğinin içerisinde de Allah'ın emir yasakları, Allah'ın murad ettiği şeyler hak. Onun dışındaki sistem ve düşünceler batıl. Ama bir üstüne çıkıp genel bütün kainat, yani yaratılmışlık anlamına baktığımızda da Allah dışında her şey batıl. Batıl ne demek? Bata zehuka olması, batması söz konusu üzerinde hak olan demek.
Yani üzerine şöyle anlıyorum. Kur'an geldi. Her şey batıl oldu.
Evet. Doğru. Ama bu sistematik içerisinde, yani dünyanın yaratılması içinde söz konusu. Ama mesela cennet de batıl. Yani cennet hak. Yani sistematikle. Ama cennet Allah mı? Haşa. Hak mı? Yani hak olan Allah mı? Dolayısıyla o da batıl. Yani bir gün batacak anlamında. Yani
olmadı.
Yani ben bir dar çerçeveden anlatıyorum, bir de geniş çerçeveden anlatıyorum. Burada geniş çerçeveden hak ve batıl anlatılıyor. Yoksa cennet de hak. Ama buradan baktığımızda hak ya da cennetin içinden baktığında hak. Ama Allah'ın yarattığı genel yaratılış sistemi içerisinde o da batıl. Neden? Bitecek bir gün. Yani Allah'ın zatı dışında her şey zeval bulacaktır anlamında burada. Yoksa yanlış anlaşılmaz. Yani cennete ben batıl demiyorum. Ama anladığınızı şey yapıyorum, batılı. Burada da başka bir şey var. Allah dışından, Allah'ın derisinden çağırdıklarınız, dua ettikleriniz diyor. Batıldır diyor. Demek ki ben şunu anlıyorum burada. Allah'ın zatı dışında bütün mahlukatın ne olursa olsun ilahlaştırılma tehlikesi var demek. Bütün mahlukat. Onlar diyor meleklere taparlar diyor. Ayet-i kerime. Melekler bile tapılmaya tehlikesi olan mahlukat. Şirk. Ve bakın davet ettiği diyor. Çağırdığı. Yani sıkıştığınızda neleri çağırdığınızı bir düşünün. Yani dirilerden var. Doktor var. Polis var. Yani bakın sistem içerisinde yapmayacak mısınız? Yapacaksınız. Ama Allah'ın sadece hak olduğunu bilerek yapmak durumundasınız. Doktora gitmeyecek misiniz? Gideceksiniz. Ama hakkın Allah olduğunu, onun batıl olduğunu, sadece sistemin hak olduğunu bileceksiniz.
Doktor bile öyle bir
doktorun yapabildiği yine Allah'ın şafi esması içerisinde, el alim esması içerisinde bir şeyler. Allah onu nasip etmemiş de olamaz. Mümkün değil. İşte bakın Hazreti Musa ile ilgili bir hikaye anlatılıyor. Çok hoşuma gidiyor. Hazreti Musa'nın bir gün başı çok ağrıyor. Ya Rabbi diyor, yardım et diyor. Şu şuradaki ot var ya diyor, ondan ye diyor. Yiyor, hakikaten de başının ağrısı geçiyor. Teşekkür ediyor, hamd ediyor. Aradan bir zaman geçiyor, tekrar başı ağrıyor. Tekrar ottan yiyor, baş ağrısı geçmiyor. Ya Rabbi diyor, bunun hikmeti nedir diyor. Musa diyor, sen diyor, başın ağrıdığı zaman diyor, benden istemiştin diyor. İkinci kez benden istemedin ki diyor. Ottan istedin diyor. İşte bu ayetin açıklaması. İşte ondan başka taptıkları diyor, çağırdıkları diyor, hep batıldır. Yani çok dikkat etmek lazım. Demek ki Allah dışındaki bir mahlukatın ne olursa olsun tapılma tehlikesi var. Davet etme tehlikesi var. Yani kendimiz tarafından dua edilme tehlikesi var. Yani Fahri Bey'in dediği gibi şirk olma ihtimali var. Ve bu herkesin iman seviyesine göre de değişiyor. İman neydi? Sizin idrakınızın artmasıydı. İdrak edince ya tamam bu böyleymiş deyip emin olmanız o alanda. Artık arttıktan sonra Allah'ı daha artık yakın hissetmek ve çağırmaya, dua etmeye daha yakın olmanız lazım. Yukarılara doğru çıktıkça şirk tehlikesi de artıyor. Önceden şirk gibi olmayan şeyler o konumda artık tehlike boyutuna gelmeye başlıyor. Efendim? Çünkü beyaz elbise giydiğinizde artık en ufak bir toz tanesine dikkat etmek zorundasınız. Ama asker kıyafeti gibi, bizim bir askerde bir kıyafet vardı, battaniyeye benziyordu ya. Kola dökülüyordu, şey akıp gidiyor ya. Çimlerin üzerine yatıyoruz, bir şey yok. Ama aynı askeriz. Sonra bize yedek subay okulundaydı. Böyle kravatlı falan o muazzaf elbiselerini verdiler. Abi inanın çakıl, şöyle çakı yutmuş gibi yürüyorduk böyle. Aynı askersin. Artık o elbiseyi giyince üzerine dikkat etmek mecburiyetindesin. Seviyen artıyor. Mesela o örneği çok veriyordum. Herhangi bir kadın, köylü bir kadın çamur üzerine sıçramış, hayvanın affedersiniz tezeye sıçramış, çok önemli değil. Çorabı giyiyor, çorabı kaçmış, çok önemli değil. Ama Tansu Çiller, o zaman başbakandı, en ufak bir düğmesindeki şehri geldiğinde fotoğraf muhabirleri şak şak şak şak. Dikkat etmek zorundasın. Çünkü artık senin seviyen fark etti. Senin imanın artınca, idrakın artınca da artık sen önceki gibi değilsin, dikkat etmek mecburesin. Hareketlerine, davranışına falan. Bir de artık, burası çok önemli, düşüncelerine bile dikkat etmek mecburiyetindesin. Çünkü bir noktadan sonra, geçen hafta söyledim bunu, düşüncenin amelsel boyutu yok. Düşüncen amel oluyor. Buyurun. Kesinlikle buyurun. Ha.
Dua etmemek olayı var. Onda da çok ciddi sıkıntı var. Bazen dua etmemek. Ben sıkıntı dua etmiyorum. Arada eğer ki ben bu içimden sizden dua ettiğim zaman o ettiği zaman bana dua etmemek diye geçiriyorsan sen o kişiden niyetin eğer o kişinin güzel bir emniyetinde, güzel bir yolculuğu Allah'tan isteyip Allah-u Teala'dan yine size dua ettiğiniz zaman ise oradan beklersen ayrı. Ama size dua edip dua ettiğiniz dediğin kafamda sizi var sanırım.
Tabii.
Şimdi,
bak arkadaşın sorusu da çok güzel cevap oldu. Hani niye öyle olsun ki var ya. Evet. İşte şeyiniz artıyor artık. Bakın bir dua istemek. Peygamber Efendimiz diyor ki günahsız dille dua edin diyor. Kabul olursun diyor. Evet. Ya Resulallah diyorlar. Yani hepimizin evet. Az çok günah var. Günahsız dille nasıl edeceğiz? Müminin arkasına ettiği dua diyor bu sebepten de. Edilecek. Dua da talep edilecek. Ama işte incelik var orada. Yani ondan dua talep ederken neyi bekliyorsun? Beklentinde düşünceler var ya. İşte Allah bu düşünceleri biliyor. Hani ta'lemune habir diyor ya efendim. 200 sene önce. Yani içinizden geçirdikleriniz gizleseniz de açığa vursanız da ben bilirim. Ben sizi onunla diyor hesaba çekeceğim diyor.
Hocam bunda bir sakınca var mı? Mesela adam diyor ki ya bu adamın diyor, duası kabul olur diyor. Ondan dua istiyor.
İşte bak Fahri Bey onun cevabını verdi. Yani o adama bir kutsiyet yüklüyorsa tehlikeli.
Allah demin de şöyle yapıyor.
Gibi. Adam diyor mübarek adamdır.
İşte yani kutsiyeti kim yani öncelik meselesi var. Bak Allah çok iyi biliyor. Yani yöneldiğinde şeyi biliyor. Ya bak çok basit bir olay anlatayım anlayacaksınız. Geçen gün bir hastam geldi. Hostes olmasına rağmen hacca gitmiş, belli bir şeyi var, yaşantısı vardı. Çocuk da pozitifleri, nişanlısınla gelmişti, tanıştırmıştı. Daha sonra 6 ay gelmedi. Allah Allah niye gelmedi, hani bir merak oldu. Hakikaten de yani bir sürü hastam var ama bir gönlüm merak etti onu. Geldiğinde inanılmaz bir fiziksel değişimi var. Ne oldu dedi, 6 aydır ben hastanede yoğun bakımda yatıyorum dedi. Doktorlar yaşadığıma şaşırıyor diye. Hemen benim aklıma bir şeyler geldi ama öyle mi falan. Hani konuştum ne oldu ya ben nişanlımdan ayrıldı bilmem ne falan oldu. Meğerse nişanlısından ayrılıyor ve hastalanıyor. Ve ben yokum kızlarla konuşuyor şey yapıyorum. Ya ben nişanlımı öyle seviyorum ki neredeyse tapacak durumdayım demiş. Bakın belki herkes için değil ama hacca gitmiş idrakı yükselmiş. O kadar şartlara rağmen Allah'a yöneliyor içi temiz. Artık bu kişi için herkes gibi olamaz. Önceliklerini belirlemek zorunda o nihayetinde bir yaratılmış mahlukattır, batıldır. Ne kadar insan olursa olsun. Allah Allah gibi sevemezsin. O seviyeye getiremezsin. Alıverirler elinden, ölümü yaşarsın ondan sonra. Bunları konuştuk, ya doğru diyor, çok büyük hata var, şu an tövbe ettim diyor, yeni bir sistematiğe girmeye başlıyor. Canını verecekmiş ya. Ahirete o şekilde gitse nasıl karşılanacak? Yani işte sizin de sorunuza cevap. Niye hata? Yani niye öyle oluyor? Artık sizin seviyeniz arttı. Beklentiler fazla. Oraya göre artık eskisi gibi davranamazsınız. Düşüncelerinizin her şeyinden sorumlusunuz dahi. Bu kötü mü? Hayır canım. Ahirete baktığında olağanüstü. İşte mukarrebun diyor. Allah'a yakın olanlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet var. Yani bunların farklarını düşünün. Ne belirliyor? Bu dünyadaki 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir şey belirliyor bunu. Başka belirleyici bir unsur var mı? Buna göre tabii ki idrakınızın artmasını bu ölçüde de amel etmeyi isteyeceğiz. Çünkü bu dünya ahiretin tarlasıdır. Evet, hadis-i şerif.
Diyorum avam orucu, hava sorucu. Avam orucu, hava sorucu diyor ya.
Tabii tabii. İşte bu idrakla ilgili şeyler. Bilinçsel düzeyin artışıyla ilgili şeyler. Devam edelim. Elem tera görmedin mi? Ennel fülke neyi görmedin? Gemilerin tecriyi aktığını fil bahri denizde aktığını bir nimet Allah bir nimet Allah Allah'ın nimeti ile Allah'ın nimeti sayesinde denizlerde akıp gittiğini görmedin mi? Li şunun için li yuriyekum size göstermek için min ayetihi ayetlerini göstermek için inne fi zalike işte bunda le ayatin ayetler vardır li külli sabbarin şekur çok sabredenler için ve de çok şükredenler için çok büyük ayetler vardır. Şimdi bakın önceki hani Allah'ın kelimelerini yazsanız bitmez. Allah hamd edilmesi gerekir dedik ya ondan sonra açıklıyoruz. Bir örnek de burada ayet dediği de gemilerin denizde yara yara akıp gitmesi. Yani dedi ki biz alışık olduğumuz için bunda ayet mayet görmüyor. Gidiyor canım ne var? Ama diyor ki orada öyle müthiş bir şey var ki diyor bu bir ayet diyor. Düşündüm ne olabilir diye bunu. Bir ara bir yerde bilgi okumuştum çok hoşuma gitmişti. Bakın normalde taşı suya atıp luk luk luk dibe doğru çöker. Ama çelik kitleler var. Çelikten o devasa yüzen gökdelenleri düşün, duruyor. Ya yani küçücük bir taş parçasını atıyorsun, düşüyor, o duruyor. Yani aslında olağanüstü bir şey. Yani bir cisim belirli Allah'ın kanunlarına göre şekillendiği vakitte suyun üstünde duruyor. Olması gereken bu demek ki. Taş gibi olduğunda cismin kaba, düzensiz, gelişi güzel olduğunda batıyor.
Saçı herhangi bir şekilde batar ya.
Saç işte. Yani yan koy batar. Ama şöyle koy durur. Bunun fiziksel ifadesi şu, birçok ifadesi var da yani inanın bu konuyu 200 saat konuşabilir. Konuşulabilecek bir konu. Ama hani vakit darlığına en azından şunu söyleyeyim. Suyun, bir cismin suyun üzerinde yüzmesinin sebebi suyun ona uyguladığı kaldırma kuvvetidir. Yani bir parmak su tabiri caizse suyun altından o cismi şöyle itekliyor. Batmaya çalışıyor tonlar. Alttan bir kuvvet, bir parmak onu şöyle yukarı itiyor. İşte Allah diyor ki bu parmağın kuvveti var ya diyor. İşte bu benim diyor varlığımın delili diyor. Biz o parmağı hissettiğimizde ya Allah o demiri tutuyor derseniz. Ha bunlar da fiziksel kanunlara tabi olarak suyun kaldırma kuvvetiyle gerçekleşiyor ama kanunun içerisinde Allah'ı görmek istiyorsak o F kuvveti diyor, F kuvveti deniyor. F kuvvetine bakacağız. Zaten ben bunu çok düşünmüştüm, tefekkür etmiştim. Bir yerde okudum. Fizik o F kuvvetini yani kuvveti açıklayamıyor. Varlığı ispat ediliyor. Bütün formüllere sokuluyor. Hissediliyor. Değil mi? Suratınızı itekliyorsun var. Ama bunun gerçekte ne olduğunu açıklayamıyor. Maddeyi, molekülü açıklayabiliyorsunuz. Kütleyi açıklayabiliyorsunuz. Bir cisim var çünkü. En son CERN'de bir deney yapıldı ya, orada Higgs parçasıyla, tanrı parçacılığıyla kütle açıklanabilir hale geldi. Açıklandığı için bu sistemi Allah yaratılmıştır'a gidiyor. O yüzden çok başkaları için tehlikeli bir şey. Ama kuvvet yine açıklanamıyor. Neden biliyor musunuz? Bihi zatihi, o olayın içerisinde Allah var. Yani Allah'ın kuvveti o.
O yüzden biliniyor.
Açıkla, biliniyor, izah edilemiyor.
Sadece denklemi
kuruyor. Sadece denklemi kuruyor. Denklemin içerisinde sadece giren çıkan bir şey var. Birbirine eşittir diyor. Bununla beraber bir şey var. Ama kuvvet açıklamıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın bu sizi çok etkileyecek. Beni çok etkileyecek. Suya yüzerken kendinizi şey yapın, batmadığını hissedin. Orada da ya benim batmamamın sebebi suyun altından bir kuvvet var. O kuvveti hissedin ve onun Allah olduğunu düşünün. Yani Allah'ın kudreti, kuvveti olduğunu düşünün. İşte niye bu kadar ayet, ayet, ayet diyor? Ya bir bat gibi gidiyor. Bunda ayet ne var? Yani ayet dediğin zaman olağanüstü, muhteşem bir şey. Allah'ın varlığına delil olarak veriliyor. İşte o F kuvveti Allah'ın bihizatihi kuvveti, sistemin içerisinde var olan zati kuvveti. Zaten bu Big Bang teorisi var. Bütün kainat önceden bir bilye kadar, bilyeden daha küçük bir kütleye sahip ve şu an bütün kainattaki toplam enerjiyi düşünün. Güneşin, yıldızların, galaksilerin enerjisini düşünün. O şeyin içerisinde. Olağanüstülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir şey oluyor, açıklanamıyor ve bir anda patlıyor. Ve hala şu an devam etmekte olan bir genişleme var. İşte buna deniyor ki, yani birebir bu modelleme bütün sistemi açıklamıyor. Eksikleri muhakkak vardır ama ve izâ erada şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Biz bir şeyi irade ettiğimiz zaman, orada hu diyor bakın, biz bir şeye irade ettiğimizde de ona o diyor, Arapçada hu, hu'ya deriz ki kün. Ol. Fe yekün. Yekün ne demek? Şu demek. Olur, olacaktır, oluyor demek. Üç şeyi kapsıyor. Fiili muzari deniyor buna Arapçada. Üç zamanda kapsıyor. Olur. Yani sistem başlıyor. İşte kün emriyle beraber. Açığa çıkan enerji Allah'ın bizzatihi kuvveti. Nerede biz bunu algılıyoruz? Fizik kanunlarındaki F kuvvetinde algılıyoruz biz bunu. Sadece denizde yok o hani kaldırma. Ama en çok anlaşılabilir olduğu denizdeki suyun kaldırma kuvveti. En çok gözlü şahit olunabilecek o. O yüzden işte ayetlerde gemilerin gitmesinde falan ayet vardır dediği o. İkincisi de o. İşte o mesela şeyde var o. Tebareke'de var. Kuşları görmez misin diyor. Kanatlarını açıklar, açarlar, kaparlar. Ne diyor? Emseke ve yekfit denilen fiiller var. Açma ve kapama fiiller. Onu diyor Allah'tan başkası orada tutmu diyor. Ma yumsikünnehu illallah. Sadece Allah tutuyor onu orada diyor. Ne demek bu? o havanın kaldırma kuvvetinde bu sefer, o fiziksel kanunla yine ben varım diyor. Benim bir zaten kuvvetim var diyor. O kuvvet vasıtasıyla orada görüyor diyor. Allah tutuyor diyor. Ya aslında Allah tutmuyor ki. Yani haşa Allah eliyle kuşları havadan tutuyor. Fizik kanunları, halk ettiği fizik kanunları, aerodinamik denilen fizik kanunu onu orada tutuyor. Ama diyor ki o kaldırma kuvveti var ya F diyor. Yani hem kanun benim kanunum diyor. Bir. Hem de onun içerisindeki F de kuvvet diyor. Benim kudretim var diyor. Onu gör diyor.
Ne zaman diyor yani, suyu çeksek diyor. Suyu çeksek diyor. Siz diyor, suyu yapabilirsiniz.
Evet, sizi ondan başka getirecek evet. Var mıdır diyor. Yani işte bunlarda hep bir şey var.
Yapılayamazsınız diyor. Yapılayamazsınız.
Size o ayetlerini göstermek için diyor bakın. Li yürüyekü min ayatihi. Yani oradaki delilleri göstermek için. Bunun gibi bir sürü gizli ayet var. Bir sürü gizli delil var. Ama işte o sünnetullah denilen o yasalarda onları bize göstermek içindir. Burası çok ilginç. Zaman yetecek mi bilmiyorum. İnne fî zâlike işte bunda le âyâtin yine ayetler vardır. Li küllü sabbârin ve şekûr. Şu küllüyü açıklayacağım. Her sabreden ve her şükreden için ayetler vardır. Ya niye buraya küllü demiş dedim Rabbim. Küllü olmadan da bu anlamlı olur bu ayet. Yani le âyâtin sabbârin ve şekur olsa yine anlamlı olur. Yani sabredenler ve şükredenler için ayetler vardır. Niçin küllü demiş? Küllü her demek. Her sabreden ve her şükreden. Hemen aklıma ne örnek geldi biliyor musun? Arşimet. Müslüman olması gerekmiyor. Tefekkür eden, düşünen, her ne kadar iman etmese de sabbârin ve şekurun içerisine giren kim varsa diyor, ayetleri yani delilleri, yasaları keşfedebilir, görebilir diyor. Çünkü her sabbârı ve şekur orada nekre olarak gelmiş. Yani nekre ne demek? Herhangi birileri kastediliyor. Bir şekilde sabbar çok sabreden demek. Şekur çok şükreden demek. Sadece bizim anladığımız anlamda değil. Sabır ve şükür inanılmaz geniş bir açıklamadır. Konuşulsa saatlerce konuşulur. Çünkü bir ayete göre şu deniliyor. İman ikiye ayrılır. Yarısı sabırdır, yarısı şükürdür deniliyor. Hani biz yemek yedikten, su içtikten sonraki şükür gibi algılıyoruz ama şükür çok geniş bir kavramdır. Sabır da şu şey çalanlara, tencerelerine sabretmek gibi algılanıyor. Hayır, onun ötesinde çok sabırdır. Çok geniş bir kavramdır. İşte bunun içerisine ne giriyorsa bunları yapanlar diyor, Allah'ın ayetlerini anlama konusunda şanslıdırlar. Onlara o kapılar açılır. Allah'ın sırlarını tefekkür ettiklerinde bulabileceği bir açılım var anlamına da geliyor. Daha farklı açılımlarıyla, biraz hızlı açıklıyorum. Bir kişi yüzmeyi bilmiyor, suya batar. Doğru mu? Bayılsın ya da ölsün, cesedi suyun üstünde. Nasıl oluyor bu? Aynı yapı, hacmini değiştirmiyorsunuz. Bir şeyini değiştirmiyorsunuz. Aynı şekilde yüzme bilmiyor, batıyor, boğuluyor. Aynı kişi boğuluyor ama suyun üstüne çıkıyor. Çünkü sabbar oluyor. Sabrediyor. Artık razı oluyor. Otomatikman razı oluyor. Yani artık direnmiyor. Allah'ın kanunlarına tabi oluyor ve razı oluyor. Deniyor ki Rabbim bu görüntüyle bunu tefekkür ettiğinde, eğer sen de benim ayetlerime, benim kanunlarıma sabredersen, yani razı olursan, kendini bırakırsan, tevekküllü olursan, aynı o koskoca gemilerin su üzerinde taşıdığı gibi ben de seni maneviyat denizinin üstünde taşırım. Ama direnirsen, aklını çok fazla olumsuz şekilde direnmek babında devreye sokarsan, razı olmazsan, şüpheci olursan, suyun dibine batarsın diyor. Gemiler, evet, bu sabbar kısmı. Şekur kısmı da, bakın gemilerin akıp gitmesinden bahsediyor. Suyun üstünde durması sabır ile. Bir de üstüne üstü gidiyor. Kıtalar yol açıyor. İşte bu da şükür ile. Şükür ile de yatay olarak gidiyor. suyun üstünde kalmasını bırakın, bir de yol kat ediyor. Bu da işte şükür mekanizmasını çalıştırdığınızda, bütün kanunların, nimetlerin Allah'tan olduğunu bildiğinizde, bakın ne diyor yukarıda, Allah'ın nimetiyle diyor gitmesi diyor. Her şeyin Allah'ın tan olduğunu bilmektir şükür. Sadece dille söylemek değildir. Her şeyin Allah'tan geldiğine, ki Allah'tan gelenler de iyidir biliyorsunuz, bildiğine iman ettiğinizde de yol kat ediyorsunuz. Suyun üstünde kalmayı bırakın, manevi olarak da yol kat ediyorsunuz. Demek ki Allah şunu demek istiyor. İki tane sizin diyor, imani şeyiniz var. Birincisi sabır, ikincisi şükür. İşte bunları yapanlar için diyor çok ayetler vardır diyor. Biraz daha açıklıyorum sabırı. Sabır zannedildiği gibi tahammül etmek değildir. Efendim? Et aşağılarındaki kısmıdır. Tam tersine o tahammül etmekteki sabır da küfre açılan bir pencere vardır. Uçurumun kenarından gider gibi gidersiniz. Hamallıktır. Tahammül zaten o. Hamale kelimesi var. Hamal kelimesi var. Hamallıktır. Yani sırtında bir yükle hamal gibi uçurumun kenarından gidiyorsun. Dayanıyorsun. Ben buna dayanacağım. Ben buna dayanacağım. Bu biraz daha alt cümlelere derinlere inersek Bakara 284'teki ben bunu hak etmiyorum ama Allah yükledi bunu bana. Dayanacağım. Dayanacağım. Bir altına iniyorsun. Görürsün Allah. Görürsün dayanacağım ben. İsyan ediyor. Bakın derinlerinizi biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Her an o yükle beraber, o yük ya ağır ya düşme tehlikemiz var. O yüzden Amenler Resulü diyor ki ya Rabbi dayanamayacağımız yükü bize yükleme diyor. Yani benim sınırlarım var. Tamam. Eğer sen bu yükü yüklediysen benim taşıyabilirliğim var ki yükledim. Tabii ki taşırsınız. Yani tabii ki içinizi kontrol etme, düşüncelerinizi kontrol etme şeyiniz var ki ben sizden bu sorumluluğu bekliyorum. Hesabı o yüzden çekeceğim. Var da bak öbür söylediğim biraz farklı. Allah yüklüyorsa da senin taşıyabilirliğin var. Burası çok önemli. Bakın hep o sizin dediğiniz anlamı var. Ama bu da var. Bir de insanın kendine yüklediği var. Bu hamallık, ikincisinde talep var. Allah buna da şey yapmıyor. Mesela sen sağcılardansın. Kitapta okudun. Ya bu karrebun ilericiler var. Ya Rabbi ben onlardan istiyorum. Ne yapıyorsun? Yük talep ediyorsun. Ama sizin dediğiniz gibi artık eskisi gibi yaşayamazsın. Allah Allah ya ben günlük günlük yaşıyordum ya. Ya bir dua ettim. Ne oldu bana ya? Bir sürü önüme belalar gelmeye başladı. Sıkıntılar oldu. Neden? Yük talep ettin. Yükü aldıysan artık kamyonun üzerine... Normalde iki kişilik arabayla tintin gidiyorsun. Bir sürü yük bindi. Hadi o şekilde virajlara gir bakayım. Kötü bir şey mi? Değil. Ama Fahri Bey'in dediği gibi biz talep ediyoruz o yükü.
Zor geliyor.
İşte zor geliyor. Ama güzel bir şey aslında. Ya hayatını ona göre yap. Faizle uğraşma kardeşim. Gıybetle uğraşma. Sağa sola bakma. Doğru dürüst yaşa. Zekatını ver, şeyini yap. Allah'ın kurallarını güzel düşün. Zaten emir bunlar. Sabıra gelelim şimdi buradan. Hamallıktan biraz şeye gittik. Sabır da başına gelenlerin kendi eliyle yaptığın olduğunu bilerek, senin hak ettiğini bilerek olaylara razı olmaktır. Ben bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte benim yaşadıklarım olması gerekenler. Her şey işin merkezinde. Ben yani olması gereken doğru, benim yaşamam gerekenler bu. Ben de sabrediyorum. Yani parantez içerisinde razı oluyorum. Bakın bunu başka yerde bulmanız çok zor bu şeyi. Sabır razı olmaktır. Bir açıklama boyutuna gelirseniz tahammülünüzü, sizin sınırlarınızı zorlayıcı olaylarla karşılaşıyorsunuz. Bugün gündemde çok var biliyorsunuz. Bu durumda karşı tarafa bağırarak, çağırarak değil de iç dünyanıza dönerek, Allah'a yönelerek iletişime geçmek de sabırdır. Bir ayette diyor ki isbur, isbur, sabret, sabiru, sabırlaşın, sabrı tavsiye edin ve rabitu. Ya eyyühellezine amenü diye başı var. Sabredin, anlık sabredin. Sabiru, sürekli sabır modunda kalın ve birbirinizle sabırlaşın, sabrı tavsiye edin. Ve rabitu, raptiye var ya, rapt olmak. Bağlantıyı kurun. Kimle? Allah'la. O modda yaşayın.
Bizim kıyamda nasıl oluyor? Bir bela geliyor başında ya. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Artık bakıyoruz bir şey değişmiyor. Yani ben sabrediyorum.
Ben sabrediyorum. Yani. Hayır, ilk Peygamber Efendimiz diyor ki ilk başta, ilk musibet anındaki sabır sabırdı diyor. Şükür de bunun şeyi gayrette olmak. Beğenmek, Allah'ın nimetlerini, Allah'tan geldiğini bilerek o boyutta yaşamak. İşte bu anlamda olduğu zaman gemiler daha iyi açıklanıyor değil mi? Yani bütün sabbarlar, çok çok sabredenler ve şekürler için ayetler var. Yani siz Allah'ın istediği sabırı ve Allah'ın istediği şekürü yaşarsanız Allah'ın ayetlerini, delillerini daha çabuk anlama, görme şansınız da olur. Ben bu ayetlerden bunları anladım. Daha fazla konuşulacaklar var. Benim anlamadığım dağlar var. Ama hani sizlerle bunları paylaşmak istedim. Evet, o boğulma olayı güzel bir olay.
Sabrediyor,
çıkıyor. Allah diyor ki yaşarken sabret diyor. Tahammül diş mi? O sabır, tehlikeli sabır şey oluyor. Altta isyana götüren bir kısmı var. Tabii canım, ama Allah bunu verdi. Bu imtihan deniyor bir de. Bakın, imtihan yanlış anlaşılıyor. İmtihan yoktur demiyorum. İmtihan yanlış anlaşılıyor. Allah beni bununla imtihan ediyor diyor. Yani altyazısında şu var. Ben bunları hak etmiyorum ama Allah bana bunları zorla dayatıyor. Görürsün Allah'ım diyor altında. Görürsün Rabbim diyor. Ben buna nasıl direneceğim var. Hayır canım. Senin şartlarına göre, senin iman seviyene göre, senin yaşaman gereken olaylar senin karşına çıkıyor. Bu imtihan. Ama anlaşıldığı şekliyle imtihan değil. İmtihan yanlış, Allah'a farklı yüklemeler var o konuda.
Böyle öğretilmiş.
Evet, şey yaparız.
Böyle öğretilmiş.
Evet, Allah sabrı ve şükrü doğru şekilde anlayıp yaşamayı nasip edenlerden ve Allah'a hamd eden, güzelce övenlerden olmayı nasip etsin inşallah. Sadakallahu'l-azim.